Ayrım 69.
Sayfa 715. O, bütün servetlerini bir dava uğruna harcayan ve bu davanın kaybedildiğini görünce de bu konuda yaptıkları özveriyle gurur duyan insanlardan değildi. Onlar cesaretlerini geçmişten alıyorlardı. O ise gelecekten alacaktı. İşte bundan sonra onun geleceği Frank Kennedy idi. Bu adamla evlenmeyi ve bütün servetini ele geçirmeyi başarırsa tarlada yaşayacaktı. Bir de, evet, Frank'in bıçkı makinesini satın alması da gerekiyordu. Ülkeyi imar etmek için her yanda büyük bir çalışma olduğunu kendisi de görmüştü. Ayrıca tahta üretme işinde hiçbir rakip de yoktu Atlanta'da. Yalnız bu işle bile servet sahibi olmak çok kolaydı. Savaşın başladığı ilk günlerde Red'in abluka sayesinde kazandığı paralardan söz edişini anımsadı. O zaman Red'in söylediği bir cümlenin anlamını kavrayamamıştı. Devletlerin çöküşü de yeniden kurulması kadar para kazandırır. İşte şimdi bu sözleri gayet açık bir biçimde anlıyor ve eskiden anlayamamasının nedeni olarak toyluğunu ileri sürüyordu. Scarlett bir elinde bir bardak dut şarabı, öteki elinde de bir tabak içinde bir parça kek getiren Frank'i görünce sahte bir biçimde gülümsedi. Tara için Frank ile evlenmesinin doğru olup olmadığını düşünmeye gerek görmüyordu. Çünkü bundan karlı çıkacağını kesinlikle biliyordu. Şarabını küçük yudumlarla içerken karşısında ayakta duran erkeğe sürekli gülümsüyordu. Güzelliğinin salonda dans eden herhangi bir kadından daha çekici olduğunu biliyordu. Eteklerini biraz toplayıp yanında Frank'e yer verdi. Üzerindeki kolonya kokusunun Frank tarafından duyulmasını sağlamak için mendiliyle yelpazeleniyordu. O süründüğü kolonyadan ve allıktan dolayı gururlanıyordu. Çünkü oradaki kadınların hiçbiri koku ve allık kullanmıyordu. Frank de bu durumun farkına vardı ve cesaretini toplayarak Scarlett'in kulağına eğilerek onun bir gül kadar renkli ve kokulu olduğunu yavaşça fısıldadı. Frank hiç olmazsa bu kadar utangaç olmasaydı. Scarlett onun ürkek bir tavşana benzediğini düşündü. Eğer Tarleton ikizlerin coşkunluğuna ya da Red'in küstahlığına sahip olsaydı, Scarlett'in ruhunda dönen dolapları gözlerinden anlardı. Ama Frank, Scarlett'in gözlerini okuyacak kadar kadınları yakından tanımıyordu. Genç kadın bu konuda memnun oluyor ama bu yüzden de Frank'e karşı saygı duymuyordu. 6. Frank Kennedy'nin 2 haftadır sürdürdüğü ilanı aşktan sonra Scarlett yapmacık bir utangaçlıkla kendisine gösterilen sevgiye karşı koyacak kuvveti kalmadığını itiraf ederek onunla evlendi. Frank bu 2 hafta içinde Scarlett'in soyadından bir mektup geleceği kaygısıyla gecelerini odasında bir aşağı bir yukarı dolaştığını, bütün planlarının mahvolacağı korkusuyla Allah'a dua ettiğini bilmiyordu. Sue'nin mektup yazmak yerine mektup okumaya bayılırdı. Bunu bilen Scarlett odasında annesinin şalı omuzlarında olduğu halde heyecanlı dolaşırken Suelin'a mektup yazma alışkanlığı vermediği için de Allah'a şükrediyordu. Ama küçük bir rastlantının her şeyi mahvedeceğini de düşünüyordu. Frank Will'in Scarlett'e bir mektup gönderdiğini, Jones Wilkerson'ın Tara'ya tekrar geldiğini ve onun olmadığını görünce küfür ederek bağırıp çağırdığını, Will ile eşliğinin onu yaka paça çiftlikten uzaklaştırdıklarını da bilmiyordu. Will'den gelen bu mektup, Scarlett'in çözümlemeye çabaladığı bu sorunu alevlendirmekten başka bir şey yaramamıştı. Vergilerin ödenmesi için belirlenen tarih gittikçe yaklaşıyor, çözüm için gerekli zaman gittikçe daralıyordu. Günler birbirini kovalıyor ve Scarlett'in umutsuzluğu artıyordu. Saati kırmak, zamanı durdurmak istiyordu. Bu heyecanlı günlerde gelişen duygularını öyle iyi gizledi ve rolünü o kadar güzel oynadı ki Frank hiçbir şeyden kuşkulanmadı. Onun tek görebildiği kendisini her akşam piti halalara davet eden Charles'ın şanssız dul karısıydı. Frank ona mağazasında yapacağı değişiklikten satın alacağı hızar atölyesinden uzun uzadıya söz eder, Scarlett de onu nazik bir biçimde dinlerdi. Genç kadının ağzından çıkan bir sözcük de onun güya Suel'in tarafından bırakılmasının açtığı yaraya merhem olurdu. Çünkü zavallı Frank, Suel'in bu kararına bir anlam veremiyor ve içten içe üzülerek hiçbir kadının gönlünü çelebilecek bir güzelliğe sahip olmadığının kaygısıyla kıvranıyordu. Suelen'a bir mektup yazıp vefasızlığından söz etmeyi de onuruna yediremiyordu. Bunu düşünmek bile ona acı veriyordu. Allah'tan ablasının yanında gerçek bir teselli buluyordu. Scarlett kız kardeşinin bu kararından dolayı üzüldüğünü söylüyor, bir kızın onun gibi bir erkeği bırakmak yerine çevresinde pervane olması gerektiğini anlatıyordu. Scarlett kırmızı yanaklarıyla çevresine güzellik saçıyordu. Dadısının sayesinde mükemmel bir duruma gelen yeşil kadife elbisesi de ona çok yakışıyordu. Elbise tüm vücudunu sarıyor, küçük memeleri giysinin altında çok çekici bir görünüm oluşturuyordu. İnsanı büyüleyen kolonyasının kokusuna da diyecek bir söz yoktu. Frank böyle güzel bir kadının kendisini böyle kötü bir zamanda teselli etmesini büyük bir şans olarak kabul ediyordu. Onun ne babası, ne ağabeyi, ne de onu koruyacak bir kimsesi vardı. Yaşam koşullarının çok ağır olduğunu biliyordu. Bu konuda Scarlett de onunla aynı görüşü paylaşıyordu. Frank her akşam Pity Hala'ya geliyordu çünkü oradaki hava onun moralini güçlendiriyordu. Dadı onu kapının eşiğinde bekler, güzel sözlerle karşılardı. Pity Pet de ona konyaklı kahve ikram eder ve çok nazik davranırdı. Scarlett ise gözlerini onun gözlerinden ayırmaz, ağzından çıkan her sözü can kulağıyla dinlerdi. Bazen ikindi vakitleri Pity Pet'in evine yakın yerlerdeki iş yeri için giderken Scarlett'i de arabasına alırdı. Bu gezintiler Frank için gerçek bir eğlence olurdu. Çünkü Scarlett ona art arda garip sorular sorar, o da bunlara kadınların aklı ermez diyerek şaka yapardı. Scarlett de canım benim gibi bir sersem bu işlerden ne anlar diye cevap verir ve beraberce gülerlerdi. Artık Frank Allah'ın kendisini zayıf kadınları korumak için mükemmel bir insan olarak yarattığına inanmaya başlamıştı. Nihayet evlenecekleri gün gelince Scarlett utangaç ve sıkılgan bir görünümle başını eğdi, o da şaşkın şaşkın genç kadının elini tuttu. Frank'in böyle bir şeyin olabileceğini aklı almıyordu. O güne kadar evlilik hayalleriyle kendisini avutan adam hayatında ilk kez olarak şairane bir şey yapıyordu. Bu da onu zevkten çılgına çeviriyordu. Düğün törenine tanıdıklar ve aile bireyleri çağrılmadı. Tanıkları da yoldan geçen iki yabancı oldu. Scarlett bu konuda inat etmiş, Frank de kabul etmek zorunda kalmıştı. Scarlett, Pity Hala'nın törene gelmesini bile istemedi. Onun kolunu sallayarak, "Frank yalnızca biz ikimiz" diye yalvardı. "Tıpkı bir kız kaçırma olayından sonra yapılan törenler gibi olsun istiyorum. İlk önce kaçırılmak, sonra da evlenmek en büyük isteğimdir. Çok rica ederim canım, bunu benden esirgeme." Scarlett'in söylediği son tatlı sözler ve gözlerinin yaşla dolması, Frank'in direncini kıran iki önemli unsur oldu. Bir erkeğin nişanlısına bazı ayrıcalıklar vermesi gerektiğini düşündü. Hele bir evlilik söz konusu olunca. Zavallı adam, kadınlar bu durumlarda çok duyarlı olurlar diye düşündü. İşte böylece Frank Kennedy başına neler geleceğini bilmeden Scarlett ile evlendi. Frank Scarlett'in ısrarlarına bir kez daha dayanamadı ve ona istediği $300 verdi. İlk başlarda karısının bu isteğine aldırış etmedi. Çünkü bu parayı verirse hızar atölyesini almaktan vazgeçmesi gerekecekti. Ama karısının aile bireylerinin kapı dışarı edilmelerine de göz yumamazdı. Verdiği paranın acısını çok çabuk unuttu. Çünkü Scarlett cömert davranışına karşılık ona her gün güler yüz gösterdi. Frank yaşamı boyunca hiçbir kadından bir ilgi görmemişti. Bu nedenle parasının boş yere gitmediğini düşündü. Scarlett dadıyı hemen tarlaya gönderdi. Zenci kadın kendisine teslim edilen parayı Will'e verecek, onun evlendiğini aile bireylerine söyleyecek ve Wade'i getirecekti. İki gün sonra Will'den kısa bir mektup geldi. Onu büyük bir sevinçle okudu. Will, vergilerin ödendiğini, bu durum karşısında Jones Wilkerson'ın beyninden vurulmuşa döndüğünü, yeni oyunlar yapamadığını ve küfür etmediğini bildiriyordu. Will mektubunu Scarlett'e mutluluklar dileyerek bitiriyordu. Scarlett, kendisini bu evliliği yapmaya zorlayan nedenleri Will'in bildiğini ve kendisine hak verdiğini düşünüyordu. Ama Ashley ne demişti acaba? O kendine, Ona meyve bahçesinde söylediğim şeylerden sonra hakkımda ne düşünüyor acaba diye soruyor ama bu sorusuna akla uygun bir cevap bulamıyordu. Scarlett'e soyadından da bir mektup geldi. Baştan aşağı yazım hatalarıyla dolu olan mektup daha çok küfürnameye benziyordu. Genç kız ablasına öyle ağır küfürler etmişti ki Scarlett bunları ölene kadar unutmayacaktı. Genç kadın artık evinin tarlada değil, Atlanta'da olacağını düşündükçe acı duyuyordu. Oysa kafasında ancak tarlayı kurtarma düşüncesi vardı. Evlenirken bile tarladan uzun bir zaman ayrı yaşayacağını, adeta sürgünde ömür tüketeceğini hiç düşünmemişti. Şimdi ise bu durum onu çok üzüyordu. Gerçi iş işten geçmişti artık. Evliliğin bağlarıyla bağlandığına göre onun gerektirdiği koşullara boyun eğmekten başka çaresi yoktu. Bu arada Scarlett, Tara'yı kurtardığı için Frank'e karşı kendini borçlu hissediyor, bu yüzden onu kendisiyle evlendiğine asla pişman etmeyeceğine karar veriyordu. Atlanta'nın tüm kadınları, komşu evde olup bitenlerin hepsini biliyorlardı. Onlar yıllardan beri Frank ile Suelen'in sözlü olduklarını unutmamışlardı. Zaten Frank de Suelen ile ilkbaharda evleneceğini herkese duyurmuştu. Bu nedenle onların gizlice evlenmeleri Atlantalı kadınları şaşkına çevirdi. Onlar artık kendilerinden çok Frank Scarlett çiftiyle ilgilenmekten büyük zevk almaya başladılar. Dedikodu kentin bir ucundan öbür ucuna kadar yayıldı. Herkes bu evliliği nefretle karşıladı. Mrs. Merriweather bir gün Frank'e damdan düşer gibi bir kız kardeşe söz vermişken ablasını almaktaki amacını sormuştu. Orada bulunan Mrs. Elsing'in anlattığına göre Frank'in verdiği cevap şaşkın şaşkın bakmaktan ibaret olmuştu. Mrs. Merriweather her zaman atılgan olmasına rağmen bu soruyu Scarlett'e sormaya cesaret edememişti. Scarlett Atlantalıların hakkında dedikodu yaptıklarını biliyordu ama buna aldırış etmiyordu. Bir adamla evlenmekle ahlaksız olmak arasında hiçbir yakınlık yoktur diye düşünüyordu. Tara kurtulmuştu ya, bu ona yeterdi. Halk istediğini söyleyebilirdi. Dedikodular onun umurunda değildi. Onun şimdi yapacağı başka işleri vardı. İlk önce Frank'i mağazasının daha çok kar edebileceğine inandırmalıydı. Jones Wilkers'ın tehlikesi ona biraz para biriktirmek gerektiğini öğretti. Hem böyle kendini daha güvenli hissedebilirdi. Sonra gelecek yılda yine vergi sorunuyla karşılaşacağı için Frank'in kazancının artması gerekliydi. Daha önce kocasının sözünü ettiği bıçkı atölyesi de onun aklını kurcalıyordu. Frank bu sayede büyük bir servet yapabilirdi. Scarlett bıçkı atölyesini alabilmek için Frank'in daha çok parası olmadığına üzüldü. Scarlett, erkek olsaydım para bulmak ve bu bıçkı atölyesini satın almak için mağazayı ipotek ederdim diye düşündü. İlk fırsatta bu düşüncesini Frank'e söylediği zaman o gülümsedi ve ticaretle ilgili düşüncelerini kendisine saklamasını tavsiye etti. Yine de karısının ipotek konusunda bir hayli bilgiye sahip olduğuna çok sevindi. Ama bu durum daha evliliklerinin ilk aylarından itibaren onun içini kemirmeye başladı. Frank bir gün ona bazı tanıdıklardan alacağı bulunduğunu söylemek hatasını işlemişti. Çünkü aradan kısa bir süre geçtikten sonra Scarlett, Frank'e borcu olan bu tanıdıkların kim olduklarını sormaya başladı. Adam kaçamak cevaplar veriyor, öksürüyor, elini kolunu sallıyor ve karısının güzelliği hakkında saçma sapan sözler söylüyordu. Frank karısının can sıkan sorularını, önerilerini ve düşüncelerini bir araya topladı ve şu sonuca vardı. Scarlett'in küçük kafası kendi kafasına oranla daha çok hesap işlerine eriyordu. O üç rakamı kağıtsız ve kalemsiz hesaplayamazken Scarlett daha çoğunu hemen aklından yapıyordu. Kesirli hesaplarda bile zorlanmıyordu. Frank bir kadının aklının hesaba ermesinden hoşlanmıyordu. Evlenmeden önce Scarlett'in okula yeni başlamış bir çocuk gibi hesap yapması çok hoşuna gittiği halde şimdi bunu beğenmiyordu. Frank de bütün erkekler gibi karısının akıllı olduğunu anlayınca hayal kırıklığına uğradı. Frank'in Scarlett'in kendisiyle hangi nedenle evlendiğini ve bu konudaki rolünü evliliklerinin hangi döneminde öğrendiğini kimse bilmedi. Herhalde bütün gerçek Tony Fontaine'in Atlanta'ya geldiği gün ortaya çıkmıştı. Belki de evlendiğini duyduğu zaman perişan olan ablasının Jonesboro'dan gönderdiği mektuplar sayesinde aklı başına gelmişti. Ortada gerçek olan bir şey vardı ve Sue Ellen bu konuda ona bir serzenişte bile bulunmamıştı. Frank de ona mektup yazmak cesaretini kendinde bulamıyordu. Kaldı ki bu durumda mektup yazması ve ablası ile evlendiğini bildirmesi neyi çözümlerdi ki? Ama Sue Ellen'ın ortada bir neden yokken kendisini terk ettiğini düşünmesi ona acı veriyordu. Herkes onun bu davranışını ayıplıyor, kötü ve çirkin buluyordu. Bu da onun vicdanını rahatsız ediyordu. Suçsuz olduğunu ortaya çıkaracak hiçbir kanıt yoktu. Ayrıca bir erkek bir kadın tarafından baştan çıkarıldığını herkese duyuramazdı ya. Kibar bir adam karısının kendisini bir yalanla kafeslediğini de anlatamazdı herhalde. Scarlett onun karısıydı ve kendisine karşı hiçbir duygu beslemeden evlendiğine ihtimal vermiyordu. Bu düşünce Frank'in erkeklik gururunu kabartıyordu. Hatta Frank, Scarlett'in kendisine deli gibi aşık olduğunu bile düşünüyordu. Ama yine de ortadaki gerçekler karşısında içini bir kurt kemiriyordu. Frank iki arada bir derede idi ve elinden her şeye katlanmaktan başka bir şey gelmiyordu. Çünkü Scarlett şahane güzelliklere sahip bir kadındı. Hele suyuna gidildiği zaman neşesine diyecek yoktu. Biraz serbest kaldığı zaman çocuk gibi neşelenir, güler, şakalaşır, kocasının kucağına oturup sakalını çeker, kısacası binbir şaklabanlık yapardı. Scarlett'in böyle coşkulu anlarında Frank 20 yaş kadar gençleşirdi. Genç kadın kocasına çok ilgi gösterir, akşamları işten döneceğine yakın terliklerini sobanın yanında ısıtır, nezle olduğu zaman onun sağlığına kavuşması için elinden gelen her şeyi yapardı. Evet, şu bir gerçekti ki suyuna gidildiği zaman hayat Scarlett'in yanında olağanüstü güzel oluyordu. Evlenmelerinden 2 hafta sonra Frank grip olmuştu. Doktor Maid yatması gerektiğini söyledi. Çünkü Frank savaşın ilk yılında zatürreye yakalanmış ve 2 ay hastanede yatmıştı. Doktor hastalığın tekrarlamasından korkuyordu. O da doktorun tavsiyelerine uydu. Sıcak yorganlar altında yatmaktan, dadı ya da pityalanın her saat başı getirdikleri ıhlamur ya da buna benzer sıcak şeyleri içmekten ve bu arada terlemekten çok hoşlandı. Hastalık uzun sürünce Frank mağazasını düşünmeye başladı. Mağazanın yönetimini yanında çalışan adama bırakmıştı. O da her akşam gelir, o günkü alışverişler hakkında bilgi verirdi. Ama bu durum Frank'in hoşuna gitmiyordu. Bu yüzden de çok üzülüyordu. Epey zamandan beri fırsat kollayan Scarlett, bir gün serin elini onun ateş gibi yanan alnına koyarak, ''Canımın içi, kendini böyle üzmeye devam edecek olursan, inan ki seninle kavga ederim.'' ''Ben gidip mağazadaki işleri bir kontrol edeyim.'' dedi. Scarlett dediğini yaptı ve mağazaya gitti. Yeni evliliğinin ilk 3 haftasında kocasının hesap defterini incelemek ve onun parasal durumunu öğrenmek isteğiyle yanıp tutuşmuştu. Şimdi Frank'in yatağa düşmüş olmasından yararlanmanın da tam zamanıydı. Mağaza Five Points'ten pek uzak değildi. Yeni yapılan çatısı isli bacalar ve duvarların arasında pırıl pırıl parlıyordu. Mağazanın dış görünümü güzelse de içi çok kötü durumdaydı. Her şey birbirinin içine karışmıştı. Ortalıkta mutfak takımlarıyla çamaşırlar, kumaşlarla eğer ve dizginler yan yana duruyordu. Mağazanın en iyi yerinde kaba saba tabutlar insanı ürkütüyordu. Bir köşede çok sayıda büyük bavullar vardı. Scarlett bu malların arasında tohum, çivi, sürgü, menteşe, marangoz aletleri olup olmadığını araştırmak için eline bir lamba aldı. Bir nineyi andıran Frank'in daha tertipli olacağını sanırdım doğrusu diye düşündü. İnsan kendini ahıra girmiş sanıyor. Mağaza hiç böyle olur mu? Bütün bu malların tozunu silip onları müşterilerin görebilecekleri raflara yerleştirse kuşkusuz daha çok satar ve böylece daha çok kâr eder diyordu içinden. Scarlett lambanın kirlettiği elini mendiline silip kendi kendine ''Satılık malları bu durumdaysa defterleri Allah bilir ne haldedir. Önce şu büyük defterden başlayalım incelemeye.'' diyerek masanın başına geçti. Frank'in yanında çalışan Willy, iki köşesi kirlenmiş ve yıpranmış olan defteri istemeye istemeye Scarlett'e uzattı. O da genç olmasına rağmen eski kafalı efendisi gibi düşünüyor ve kadınların ticaretten anlamayacaklarını sanıyordu. Ama Scarlett onu şaşkına çeviren bir iki soru sorunca genç kadının yemeğe gitmesi önerisini hemen kabul etti. Scarlett sonunda isteğini elde etmişti. Şimdi rahatça Frank'in parasal durumunu saptayabilirdi. Sobaya yaklaştırdığı kırık bir sandalyenin üzerine oturup bir ayağını altına aldı ve defteri dizlerinin üstüne koydu. Yemek saatinde sokaklar tenhaydı ve müşterilerin mağazaya gelmeleri için uygun bir zaman değildi. Bunu bildiği için defteri acele etmeden sindire sindire incelemeye başladı. Yavaş yavaş sayfaları çeviriyor, Frank'in kendi yazdığı ad ve rakamları okuyordu. Birden kaşları çatıldı. Çünkü Mrs. Merriweather ile Mrs. Elsing'in adlarının karşısında 500 doları bulan bir alacak toplamı vardı. Frank 500 dolar veresiye vermişti. Üstelik bu veresiyelerin bir bölümü de çok eski tarihliydi. Kocası ona birkaç tanıdıktan alacaklı olduğunu söylediği zaman bunun az bir para olduğunu sanmıştı. Oysa bunlar oldukça kabarık borçlardı. Frank bir iş adamı gibi davranmıyor, hata işliyordu. Ticaret ise hatayı affetmezdi. Scarlett bir hayli sinirlenerek, "Madem borçlarını ödemiyorlar, o halde niye veresiye almaya devam ediyorlar?" diye söylendi. Defterin sayfalarını çevirdikçe gözleri fal taşı gibi açılıyordu. Bunların bazıları istese borçlarını pekala ödeyebilirler diye düşündü. Örneğin Mrs. Elsing, kızı Fanny için beyaz satenden elbise diktirdikten ve düğün için dünya kadar masraf yaptıktan sonra borcunu neden ödemiyordu? Biliyorum Frank çok yufka yürekli olduğu için halk onu uyutuyor. Demek alacaklarını bir toplayabilse bıçkı atölyesini rahatlıkla satın alacak. Defterin son 3-4 sayfasında inceledikten sonra tekrar düşünmeye başladı. Eğer burasını yardımsever bir kurum haline getirirse işte o zaman hapı yutar Frank. Ne o para kazanır ne ben rahat ederim. Dur bakayım, şu bıçkı atölyesini ben işletsem nasıl olur? Frank'ten daha başarılı olacağımı sanıyorum. Evet, bu işi başaracağıma inanıyorum. Doğrusu bu düşünce çok hayret vericiydi. İş konusunda erkekten daha becerikli bir kadın olabilir miydi? Oysa Scarlett, kadınların zekadan yoksun olduklarına ilişkin görüşün gelenek haline gelmesine başkaldırıyordu. Felaketlerin birbirini izlediği günlerde bir erkek kadar iş yaptığını ve bunlardan yüzünün akıyla çıktığını anımsıyordu. Daha genç yaşındayken kafasına bir kadının tek başına bir şey yapamayacağı fikrini sokmuşlardı ve hala kafası bu eski görüşlerle doluydu. Oysa ortada bir gerçek vardı. Will gelene kadar uçsuz bucaksız çiftliği bir başına yönetmişti. Kadınlar erkeğin yardımı olmadan da iş yapabilirler. Belki yapamayacakları birkaç iş olabilir. Örneğin çocuk yapmak gibi. Ama aklı başında olan bir kadın da çaresini bulsa çocuk yapmaz zaten diye düşündü. Kendisini bir erkek kadar yetenekli görünce benliğini bir gurur dalgası kapladı. Erkekler nasıl kendileri için para kazanıyorlarsa o da yalnız kendisi için kazanmak istiyordu. Evet, kendi kazanacak, kendi harcayacak ve kimseye hesap vermeyecekti.